Kafamda Deli Soruların yeni güzel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm öncelikle enerji olarak çok çok daha iyi, güzel bir konumuz olacak Buğra'yla. Merhaba Buğra.
Merhaba herkese.
Bu bölümde Buğra'yla bizim artık fetişimiz olan hakikat bilgiyle alakalı konuşacağız. Gerçekten belli bir yaştan sonra bende bu tarz kavramlar fetiş gibi olmaya başladı. Şey için de bu arada konuşmuyorum. İnsanlarda genel bir şey vardır böyle. Yukarıdan konuşayım da millet bir şey bildiğimi sansın da değil. Mesela kendim için, gerçekten hoşuma gittiği için bu tarz şeyleri öğrenmek ve konuşmayı çok seviyorum. Senle de bunları çok güzel konuştuğumuz için de ekstra
Teşekkür
ekstra keyif alıyorum ve dolaylı olan da enerjim de yükseliyor.
Teşekkür. Valla benim de aynı şekilde. O yüzden zaten genelde bu. Bir de bu ya başka bir konuda olsa finaline doğru iş bu taraflara kayıyor bir şekilde.
Evet, hep buraya çıkıyor. Belki dinleyiciler de rahatsız oluyordur. Kardeşim siz de bir şey bilmiyor musunuz? Ben... Hep küfürle güldürmeye çalışan komedyen gibi.
Ama hani isteyerek yaptığımız bir şey değil. Zaten bir şeyleri çok bildiğimizi düşünsek veya çözdüğümüzü düşünsek ya zaten hani böyle bir sohbet.
Ama kendi çapımızda tutarlıyız. Çünkü her iş hakikate gider. Hayattaki her yaptığımız.
Aynen
Ya bu
öyle.
da ne derler?
Aynen öyle. Bölümün mottosu.
Yani sanat filminde böyle bir şey göremezsin. Evet, şimdi hakikat diye bir kavramımız var ve hakikate ulaşmak için de bir aracımız var, bilgi. Ve biz bu bilginin peşine takıldık gidiyoruz kardeşim.
Evet.
Ne diyorsun?
Yani buradaki bilgiden kasıt herhalde hani daha önce de konuştuğumuz gibi sadece aklımıza soktuğumuz bilgi olmasa gerek
Yok,
diye
genel
düşünüyorum.
her
Çünkü
şey.
hani son derece kısıtlı beş duyuyla biz bir şeyleri algılıyoruz ve beş duyuyla algıladığımız şeyler bizi hakikate getirmek için tek başına yeterli olmaz.
Evet.
Yani belli bir frekansı duyabiliyorsan, belli bir aralığı görebiliyorsan, belli bir aralığı hissedebiliyorsan bu seni hakikate götürmek için tek başına yeterli değildir. Konusunda herhalde seninle
Evet,
hemfikiriz
doğrudur.
diyorum. Dolayısıyla sadece beyindeki bilgi dedi. Ya buradaki beyinden kastım bu arada hani her işlemimiz zaten beyinle yapılıyor falan filan gibi itiraz edenler olabilir ama beyinden kastım hani beyinle sınırlanmak anlamında. Yani sadece o bilgiyi böyle kafada tutmak, bünyeye indirgeyememek eleştirisi bağlamında söylüyorum. Çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim. Sizin karşınızda bir insan var ve muhteşem güzellikte bilgilerden bahsediyor. Tamam mı? Yani ama o kadar güzel bilgiler veriyor ki. Fakat içinizde şöyle bir şey var. Ya bu kişi böyle konuşuyor, konuşuyor ama kendisi bunu uygulamıyor diye böyle bir his geliyor. Yani sadece konuşma çok güzel konuşuyor ama kendisi bunu henüz yapmamış gibi içinizde bir his gelir. Yani karşı tarafın samimi olup olmadığını bilirsiniz.
Evet.
Ama nereden bildiğinizi bilmezsiniz.
İşte ona içsellik denir. Ne derler? İşte ben de bilmiyorum. Mesela ben de bir insanın baktığımda yüz halinden, mimiklerinden kimse bana öğretmedi. Şu insan şu yüz halinde yaptığında şöyle düşünüyor gibi ben bir eğitim almadım mesela. Ha, illa ki almışımdır da o derece içselleştirebilecek bir eğitim seviyesi almadım. Ama bir insana gerçekten meymenetsiz bir insan diye bir kavram vardır mesela. O insanın içinden kötülük akıyordur ve bunu gerçekten biliyorsun. Yani bunu mesela okeyiz yani herkes yaşamıştır. Bunları biliyoruz mesela. Ben de bilmiyorum nereden bildiğimizi.
Ha işte. Bak tam buradaki önemli olan onu bilmemizden ziyade onu nereden bildiğimizi bilmeyişimiz. Çünkü hani o yüzden bilginin kaynağı sadece beş duyu organıyla kısıtlanmak, sınırlanmak değil. Derken aslında burayı kastediyorum. Yani hakikate ulaşmak için bizim başka bir dolu eski ifadeyle kullanayım melekelerimiz var. Meleke güç kuvvet demektir. Buradan bunu belirttim. Yani başka güçlerimiz, başka kuvvetlerimiz var. Bilgiye ulaşabilecek başka meziyetlerimiz var. Fakat hani daha önce bir bölümde değinmiştik. Bunları geliştirmek üzerine eğitilmediğimiz için sadece beş duyuyla biraz aslında sınırlandırılmış durumdayız. O yüzden hani hakikat arayışımız böyle çok büyük sıçramalarla olmuyor. Dolayısıyla bunun da aslında hem biraz acısını, hem biraz devinimini, biraz sıkışmışlığını vesaire yaşıyoruz. Bunu yaşayanların sayısı da gittikçe artıyor diye düşünüyorum.
Peki bu hakikat yolculuğu kavramına devam edersek, bu yolculuk senin gözünde ne? Nasıl tanımlarsın? Bunu nereye bağlarız? Genel olarak bu sohbetin ana kavramı hakikatin yolculuğu. Bu yolculukta karşımıza çıkan araçlar olur, insanlar olur. Nasıl yorumluyorsun kendi gözünden?
Bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii.
Ben yani şimdi hakikatin yolculuğu dedin ya, orada hani ben şöyle bakıyorum. Hakikat sabit de benim yolculuğum diye bakıyorum. Ya
Evet.
yani benim hakikate gittiğim yolculuğum. Hani hakikatin yolculuğu yok aslında
Hakikate
benim
olan
bakış.
yolculuk yani biraz yanlış
Aynen
anladım.
öyle. Hakikat o, ya bizim hakikate olan
Evet.
yolculuğumuz, evet. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu böyle yolun sonunda varacağımız bir yer değil diye düşünüyorum. Yani buradaki olay yolda yürümek.
Evet.
Bir yere varmak değil. Çünkü hani vardım dediğin anda aslında bittim dersin. Hani oldum diyen öldüm der. Niye bir şey vardır? Ben oldum dediğin anda aslında ölmüşsündür ve bir amacın kalmaz. Çünkü daha ne yapacaksın ki hani hepsine ulaştıysan. Dolayısıyla bu hani geçmişten gelen böyle birçok söz vardır. Yani bu böyle bitmeyen bir yolculuk vesaire. Böyle çok klişe olmuştur. Fakat klişelerin şöyle bir tarafı vardır. Klişeler %90 oranında çok doğru şeyler olduğu için çok kişi söylemiştir. Dolayısıyla bu klişe diye bir kenara koymamak lazım. Büyük ihtimalle o şey doğrudur. Bu da öyle. Yani bu yolun kendisi aslında. Finalinde varacağımız bir yer değil diye düşünüyorum. Benimki biraz şöyle oldu. Tarihi olan merakımla birlikte insanlık tarihini ve bu anlamda yani insanların daha çok inançları anlamında araştırmaya başladım ben tarihi. Yani hangi devlet hangi devlete saldırmış, kim ne zaman kurulmuş üzerinden değil de. Çünkü biz tarihi yani sürekli devlet kurmak, devlet yıkmak ve savaşmak üzerinden öğreniyoruz. Ama bunlar insandı yani. Geçmişte senin benim gibi insanlardı ve hayatlarını sürdürüyorlardı. Bugün de bizim dünyamızda hiçbir zaman savaş eksik olmuyor. O zaman da öyleydi. Ama bunlar insandı, bir hayatları vardı. Ve aslında birçok insanın temelde istediği şey barıştı. Hani biz sanki sürekli savaşmakmış gibi algılıyoruz ama temelde aslında her insan o zaman da öyle barış istiyordu. Bunlara böyle bakarken bazı ortak noktalardan bahsettiklerine dikkat ettim. Birbirlerinden tırnak içinde kel alaka medeniyetler aynı hikayeleri anlatıyordu. İsim değişiyor, olay değişiyor. Olay değişmiyor da yani olayı anlatış şekli değişiyor. Oradaki bazı ana figürler değişiyor falan ama finalindeki mesaj ve finalindeki olaylar aynı kalıyordu. Mesela bir şey değinebilir miyim? Bu
Tabii ki de.
biraz bilgisel anlamda olacak ama. Ya şöyle, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn diye bir karakter var. Kehf suresinde anlatılır Zülkarneyn. Hani isim olarak da duymuşsunuzdur Zülkarneyn. Çift boynuz sahibi demek. Zül sahip, karn boynuz, Eyn Arapçada çift demek. Bildiğin isim çift boynuz sahibi. Şimdi Zülkarneyn'e bakıyorsun. Allah ona bir kavme gönderiyor. Tabii çok detayları var da ben kabataslak anlatıyorum. Ve diyor ki istersen o kavme azap et, istersen yok et. Ama istersen affet. İster yok et, ister affet. Yani yetki sende diyor. Ve çift boynuz sahibi unutmayın. Tamam. Sonra Orta Asya'ya gidiyorsun. Oğuz Kağan var. Oğuz Öküz demek çift boynuz sahibi. Oğuz Kağan'ın yazıtlarına bakarsanız orada nice milletleri affettim, nicelerini yok ettim der. Anadolu'ya, Yunan kültürüne gidiyorsunuz. Serninos var. Zaten Zülkarn, Serninos kelime benziyor. Çift boynuz sahibidir o da. Ve bir yeri yargıç olarak gönderilmiştir. Kuzeye çıkıyorsunuz. Tor. Elinde çekiç var. Çekiç bu arada yargıçlar, o yüzden hakimler çekiç kullanır. O yargının sembolüdür. Eldeki çekiç. Thor'un elinde o yargı, özür dilerim, çekiç var ve çift boynuz sahibi. Ve birilerine bağışlıyor, birilerini affediyor. Şimdi Arabistan, Orta Asya, işte bizim antik Yunan ve Kuzey. Birbirlerinden kel alaka medeniyetler. Belki birbirlerine çok az kere rastladılar bazı seyyahlarda şimdi. Ama aynı şeyi anlatıyorlar.
Zaten bir seyyah da bu kadar şey anlatamaz ya.
Anlatsa bile oranın kavmi onu benimsemez. Bana
Aynen
ne der Türk'ün
kabullenemez
anlattığı
ya.
olsun. Bana ne der ya anlatabilir miyim? Ama işte burada şöyle bir şey benim hakikat yolculuğumda devreye giriyor. Aynı kaynaktan besleniyorlar çünkü. Dilleri farklı olduğu için bir yerde Oğuz Kağan oluyor, bir yerde Zülkarneyn oluyor, bir yerde Thor oluyor. Anlatabildim mi? Çünkü
Hı.
o medeniyetin dili bu. Dolayısıyla baktığımda bunun gibi daha birçok örnek verebilirim. Mesela özür dilerim. Paganizm de böyle ortaya çıkmıştır. Şimdi biz bugün paganizmi çok tanrıcılık diyebiliriz. Aslında paganizm özünde tek tanrıyı aramaktır. Sembol olarak çok tanrıya evrimleşir. Ve zamanla devletler kurulduğu için de devletler birbirleriyle savaştığı için de çok tanrılı bir hale dönüşmüştür.
Hı.
Bunun şöyle bir örneğini vereyim. Şimdi hani Esma-ül Hüsna var İslam'da. Bu Allah'ın 99 ismi.
Evet.
Şimdi sen hiç İslamiyet ve dini bilmeyen bir insan olsan. Tamam mı? Ben şimdi burada kendi kendime diyorum ki ya Rezzak bizim rızkımızı arttır. Tamam mı? Ya Rahman ya Rahim bize merhamet et. Ya Şafi bize şifa ver. Sen de bunu görüyorsun. Şimdi sen dersin ki ya bu adamın kaç tane tanrısı var? Rızkı başkasından istiyor, şifayı başkasından istiyor, Rahman Rahim'i merhameti başkasından istiyor. Ama aslında tek bir tanrıya ben hitap ediyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim değil mi?
Evet.
Şimdi paganizm de aslında temelinde böyle ortaya çıkmıştır. Siz dünyanın hangi medeniyetine giderseniz gidin, gökyüzü babadır, toprak anadır. Bu hep böyle oturmuştur. Çünkü gök sular, döller toprağı, toprak mahsul verir. Bu mesela Sümerlerde Temmuz vardır. 6 ay göktedir, 6 ay yerin altındadır. Temmuz Tanrı. Haziran'dan sonra günler kısaldığı için yer altında çekilir. O yüzden Haziran'dan sonraki aya biz Temmuz demişiz mesela. Ve bu Temmuz'a bir domuz saldırır. Dumuzidir diye adı. Biraz daha bu tarafa yaklaşınca Temmuz domuz olur. Biraz daha Antik Yunan'a gidince Temmuz domuz Zeus olur. Biraz daha batıya gidersin Roma'ya. Hani Jüpiter, Jüpiter ya,
Hı.
Jüpiter. Peter, peder, peder, father, gök baba olur. Ama isimler değişir. Dediğim gibi her inanca sahip olan insanlar devlet kurduğu için devletlerin birbirleriyle savaşından dolayı tanrılar savaşıyormuş gibi olur. Yani yerde devletler savaşırken gökte tanrılar savaşır. Sen Zeus'la atıyorum Temmuz'u savaştırırsın ama aslında ikisi aynı karakterdir. Sadece isimler değişmiştir. Dolayısıyla ortak bir şeyden bahsedildiğini gördüm hep. Anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi?
Figürler ortak, sadece şeyler değişiyor. Kılıflar
İsimler
değişiyor.
değişiyor. Rahiplerden, din adamlarından dolayı hikayeler değişiyor vesaire. Yani işte 24-25 Aralık'ta Mitra dininin tanrısı dünyaya gelir Roma'da.
Hı.
Askerlerin inandığı bir dindir. Ve 25 Aralık'ta bakire bir kadından dünyaya gelir. Bunu alırsın İsa yaparsın işte. 25 Aralık'ta İsa dünyaya gelir. Çünkü 25 Aralık'ta artık günler uzamaya başlıyordur. Ve zaten Temmuz'da artık yer altından çıkar ve gökyüzünde hüküm sürmeye başlar falan filan. Dediğim gibi isimler hep değişir ama hakikat hep aynıdır.
Ya ben bu
Bu mesela...
dediklerinden şuna bağlıyorum. Bir bilgi var evrende ve bu her yerde de ortak. Bu herkesin dilinde dolaşıyor. Niyetler belli, çıktılar farklı.
Aynen öyle. Ben burayı sadece vahiye bağlıyorum. Yani çünkü hani Kur'an'da biz her kavme bir elçi gönderdik derken her kavme gelmiş elçi onların dilinde bir şey anlattığı için tabii zaman içinde bu bilgiler falan filan değişiyor elbette. Bazı çıkar işlerinden dolayı, din adamlarının topluma güç uygulamasından dolayı falan filan kendilerine göre saptırıyorlar. Zaten o yüzden habire yeni bir elçi geliyor. Gelen hakikat değiştiği için sürekli yeni elçi geliyor. Ama neticede anlatılan hikayeler zaman içinde biraz farklılık gösterse de figürler temelde aynı. Dolayısıyla bu benim için ya bir dakika yani isim değişebilir, zaman değişebilir ama bir ortak bir hakikat var. Algısını mesela ben de uyandırdım. Bu bazılarında şöyle oluyor ya işte bu dinlerin hepsi yalan zaten birbirlerinden aldılar gibi bir algı oluştururken ben de tam tersine hakikatin tekliğine dair bir algı oluşturdu.
Daha da
Mesela.
güçlendiriyor seni aslında böyle bir şey olması.
Aynen öyle. Tabii ki.
Ama işte bu da bakış açısı. Başkası başka
Tabii ki.
yorumluyorsan başka yorumluyorsun. Peki buradaki hakikat kavramı dediğimiz tam olarak şekillendirirsek nasıl bir şey? Yani buna tanrı mı deriz? Düzen mi deriz? Ya da söylenebilecek bir şey mi yani?
Ben Allah derim direkt olarak.
Hı.
Ama buradaki hakikatten bahsettiğimiz için Tanrı ile Allah'ı ayırırım. Yani çok güzel bir söz vardır. Allah'a inanmak için Tanrı'yı reddetmen lazım diye. Yani Allah'a inanmak bütün tanrıları, tanrıdan kastımız burada tabii ki illa put değil, değil mi?
Evet.
Yani senin kariyer sahibini, fetişizmi, kariyer olma olayını konuşabilirsem, kariyer sahibi olmayı fetişizm yapma mesela bir senin artık tanrın olur.
Para da
Ve
öyle
senin
mesela, en büyük tanrı.
evet yani buradaki tanrılardan kastım bu. Yani şu an bahsedeceğim. Ya yaşam amacın neyse, neyin önünde eğiliyorsan, neye boyun eğiyorsan, hayatını ne üzerine götürüyorsan o senin istemeden de tanrındır.
Bu çocuğun da olabilir, eşin de olabilir,
Tabii
her şey
tabii.
olabilir.
Evet. Her şey olabilir. Ya kendin de olabilirsin bu arada. Yani kendini tanrı yaparsın. Mesela. Kişilik sahibi olmayı kastetmiyorum burada. Kendini tanrılaştırmak ayrı bir şey. Hani o yüzden bütün bunları reddetmek ve Allah'a olan yolculuğun başlaması. Mesela benim için hakikat anlayışı budur.
Yani teslim olacaksın. Hakikatin başlangıcı teslim olmak.
Ama bu aklı devreden çıkararak yapılan bir teslim
Yok,
değil.
tamamen farkındalık babında bir
Farkında
çıkılmış
olan.
bir teslim.
Evet.
Ne derler onu? Biri der ki kardeşim seni bir yere götüreceğiz. Engel olmazsın. Kolunu uzatırsın. Seni oraya çeker gidersin. Kendi isteğinle. Buna benziyor.
Burada yani daha önce bahsetmiştik ya kavramlar karışıyor diye. Şimdi bir şeye aklın yetmemesiyle bir şeyin akıl dışı olması farklı.
Açıklayabilir misin peki?
Bir yere kadar aklın gelir. Bir yerden sonra aklının yetmeyeceğini bilirsin. Bu mesela akıl dışı bir şey değildir. Anlatabildim değil mi? Yani bir yere kadar evet. Mesela inancını temellendirirken akıl olmazsa olmaz. Çünkü senle daha önce konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Hani bir insan gelse ve dese ki ben peygamberim. Bana bir 10-15 dakika verin. Değil mi? Peygamberlerin hepsi böyledir. Yani kalkıp da gökten yıldırım falan indirmiyor. Yani öyle enteresan şeyler
İkna
yapmıyorlar.
ediyor seni.
Seni neyle ikna ediyor işte? Akıl boyutunda. Ama sen onun peygamber olduğunu kabul ettikten sonra anam babam sana feda olsun noktasına gelmen artık aklın yetmediği bir yerdir. Temelinde bir şeyin akıl olabilir ama yükseldikçe bu şey orada oraya aklının yetmeyeceğini bilirsin
Okay.
diyebilirim. Yani benim inancı temellendirdiğim şeyde akıl elbette var ama inancın bazı katmanlarında akıl devre dışı kalıyor tabii ki.
Akıl dışı dediğimiz kavramı tam nasıl?
Ya akıl dışı, yani bu şey saçma bence de ama ya öyleyse deyip teslim olmak diye düşünüyorum. Yani aklın yetmiyor. Aklın yetmiyor derken yani aklın almıyor.
Evet.
Bence
Kavramlar
evet.
karışıyor şu an açıklarken.
Evet ya evet tabii kavramlar karışıyor. Hani ya bu hiç mantıklı değil ama yani eyvah ya bu doğruysa da ölünce yanarsak. Ya da ben babamdan böyle gördüm. Yani sen bana istediğin kadar söyle ben dedemden böyle gördüm.
İşte
Bunca insan biliyor da
mantıksız
sen böyle
kabullenme
gördün.
dediğimiz şey akıl dışı oluyor kısaca.
Evet benim için öyle.
Okey.
Yani akıl dışıyla aklın yetmemesinden kastım oydu. Akıl bir yere kadar yeter. Ama benim eleştirdiğim bakışta akıl hiç yok. Yani sadece teslim olmak. O işte benim için mesela hakikat yolculuğu değil. Çünkü kendi yolculuğun olmuyor ki o. Bir başkasının yolculuğu. Yani dedenden babandan gördüğünün yolunda yürüyorsun.
Ama
Biri.
şöyle de bir şey var. Mesela buradan çok güzel bir yere geldik. Genelde semavi dinlerde şöyle de bir kavram vardır. Bir dine gerçekten güzel yaşamak istiyorsan bazı şeyleri sorgulamadan teslim olman gerekiyor.
Doğru.
Yani bunu dersek akıl dışı olmak zorundasın aslında bir yandan.
Şimdi şöyle, özür dilerim. Mesela şu. Yani niye namaz kılacağını ben sana mesela akılla anlatabilirim. Anlatabildim mi? Yani niye işte gündelik hayat koşturmacası ve hani ruhunun bir sahibi var. Onun karşısında eğilmek, onunla sohbet etmek. Hani ruhani bir yolculuk anlamında sana iyi gelir derim. Bak mesela bunu izah ederim. Sen kabul edersin etmezsin ayrı bir şey ama bak izah ettiğim şey akılla alakalı. Farkındaysan. Fakat niye beş vakit? Onu bilmem. Niye işte şu rekatta şu okunuyor? Onu bilmiyorum. Ne demek istediğimi anlatayım. Yani oraya illaki akıl koymama gerek yok. Yani biz bir ay oruç tutuyoruz Ramazan'da. İşte niye Şaban'da değil? Ne bileyim. Ama niye oruç tuttuğumu sana akılla izah edebilirim. Ama niye Ramazan'da? Ya bilmem. Vardır bir hikmeti. O ay seçildiyse vardır bir
Yani
hakikati.
buradaki teslimiyet kavramı bu oluyor.
Buradaki teslimiyetten kastım bu. Yani yaptığın şeyin inandığın şeyin temelinde mutlaka bir akıl olmalı. Ama dediğim gibi hani işte oruç. Burayı akılla izah edersin. Ama niye o zaman ve niye bu kadar yükseldikçe orada illaki akla gerek yok kanaatindeyim. Temelinde akıl olduktan sonra Yani binanın temeline yapmak gibi düşün. Hani daha sonra cam falan filan çıkıyorsun yukarılara doğru ama temeline cam koymuyorsun. Çünkü bir şey yükseldikçe kullanacağın malzemeler değişiyor.
Vay, süper örnekmiş ya bu arada. Cam
Gibi.
kullanıyorsun yukarıda. Ya Bora müthiş bir adamsın. Tebrik
Ya
ederim.
estağfurullah hocam.
Peki yani bak şu hayatta gerçekten şu yaşına itibar ederek söylüyorum. Kısa ömrüne bu kadar bilgiyi nasıl sıkıştırdın kardeşim?
Hayır be abi, ne alaka, ne
Ya
bilmiyorum.
öyle
Hayır
şimdi
be.
tamam yani şu şeyi geç, tıraşı geç.
Hayır be. Yok vallahi hayır. Ya şöyle bir şey var kanka. Elimden geldikçe çok okumaya çalıştım. Yani hani boş vaktimi dinlenmek değil, kitaplarla dinlenmeye ayırdım. İzlediğim şeylerle dinlenmeye ayırdım. Ve bunun neticesinde geldiğim nokta şu oldu. Ya kitaplarla yetmiyor. Olay.
Yetmiyor da ya şöyle de bir şey var mesela dışarıdan hiç tanımayan bir insan konuşma tarzından bile ya bir şey bildiğin belli oluyor. Yani kendini hitap etme şeklin olsun, ses tonunun düzgün, stabil bir ses tonun var mesela senin. Benim gibi çok yükselip alçalmıyorsun. Onun biraz daha sebebi ne derler ona? İşte Hinduların dinginleşmesi. Böyle bir bilginin verdiği bir sakinlik vardır ya. Mesela sende o var. Yani bunu yakalamak kolay bir iş değil. Çünkü bir yaş da gerektirebiliyor. Yani mesela senin bu kadar bu yaşta bu kadar şeyi de bilmem belki senin için hayırlı da olmayabilir. Bir şey
Tabii.
yaşında yaşamak da gerekiyor. Yani senin plajda oynayıp hoplayacağın yıllarda günlüğü 20 saati kitap okumak senin için aslında vücudun için sağlıklı bir aktivite de olmayabilir. Ya yani günün sonunda şunu demek lazım. Sen bu böyle bir hayatı benimsedin ve bu hayattan sonra kendini huzurlu mu dersin? O kavramı tam şimdi şey yapamıyorum ama ne hissediyorsun mesela?
Ya hissettiğim şeyler çok değişiyor bu arada ve hani plajda da epey top oynadık. Yani buradaki konu ya biz seninle epeydir arkadaşız.
Evet.
Biliyorsun. Ve yani hayatın çok farklı aşamalarında birlikte de bulunduk. Yani bu konuştuklarımızla hiç alakası olmayan çok şey yaptık seninle.
Evet.
Yolculuktan kastım zaten bu. Hani varılan bir yer değil de yolun kendisi olmasından kastım. Dolayısıyla hani demin sana şey demiştim ya. Bilirsin ama nereden bildiğini bilmezsin. Ben de bilmiyorum. Hani yani herhalde okudum. Bir şeyleri sadece çok gözlem yapıyordum. Hani onu söyleyebilirim. Ama bildiğim şeyleri nereden biliyorum bilmiyorum.
Ya ben seni çok uzun yıllarda tanıyorum da mesela sen ilk tanıdığımda da böyleydin. Şimdi de böylesin o garip mesela. Beni korkutana mesela. Acaba gerçekten algıların çok geniş evrendeki bütün bilgileri çekiyor musun? Onun verdiği bir şey mi var? Yani kendini güzel ifade eden bir insansın. Yani okuduğun bölümle de alakalı bir şey değil. Çünkü senin karakter yapın böyle.
O öyle. Bak evet,
Şey de
ona
var
katılıyorum.
sende mesela, ona da çok hayranım. Bir şeyi anlatıyorsan gerçekten emin olduğunda gerçekten rahatlıkla onu dile getirirsin. Ya bir şeyi emin olmadan insanları yanlış yönlendirmek istemeyen bir insansın. O da
Evet.
mesela çok güzel bir şey. Yani her birimiz yanlış bildiğimiz şeyleri söyleyebiliriz, olabilir, doğal bir şey. Sen o an onu biliyorsun. Hata yaptığında da hata yaptığını söyleyebilmek bence büyük bir erdemdir. Ama senin yaptığın da çok güzel bir şey. Bu hakikat yolculuğu kavramına geldik. Yani burada da şunu biraz bahsedeceğim. Dostluğumuzla alakalı bir şey. Biz son zamanlarda hatta son yıllarda çok buluşamıyoruz eskisi gibi. Ama
Evet.
şöyle de bir şey var. 5 ay sonra seninle bir görüntülü konuşma yaptığımda 5 yıl önceki gibi konuşabilirim. Bu mesela çok enteresan bir olay yani.
Aynen öyle.
Bunun mantıklı bir açıklaması yok mesela.
Yok tabii ki. Yani bak ama şöyle de bir şey var. İlla ki bir mantık özür dilerim. İlla ki bir mantıklı açıklaması olmasına gerek de yok. Öyle işte.
Evet.
Ya bunu sadece tadını çıkar. Hani o ben biraz bu konularda bu şekilde bakıyorum. Yani biz işte atıyorum 5 aydır görüşmüyorsun diyelim. Buluştuğumuzda eski samimiyette devam ediyoruz. Ya. Çünkü demek ki biliyoruz birbirimizi falan filan. O kadar yani bu nasıl oluyor sorgulamama gerek yok ki.
Tabi
İlla ki
tabi. Yok şu an yolculuktan bahsettik ya o yüzden söyledim biraz.
evet evet ama işte bu genelde hani şöyle oluyor ya bir şey oluyorsa Yani nasılını ben illaki bilmeliyim üzerinden. Yani bizim yeniden işte bir anda böyle samimi olmamız vesairenin bir mantığı vardır elbette de biz o mantığı bilmek zorunda değiliz. İşte hakikatle inanç arasındaki fark oradan devreye giriyor.
Bu arada ben o cümleyi de şeyden söyledim, biliyorum. Ne demek istediğini çok iyi anladım da. Alışkanlıktan biraz öyle söylüyorum. Yani çok da aslında neden olduğunu öğrenmek için söylemiyorum da. Abi çok şaşırıyorum. Nasıl oluyor falan tepki gibi bir orada şey. Ama şu çok enteresan. Bilmiyorum. Enerji diye düşünüyorum ama sen benim hayatımda bence büyük bir dönüm noktası oldun. Çünkü
Estağfurullah.
senin etkinle beraber hayatında bazı şeyler gerçekten şu beyin dediğimiz mal organ değil de başka şeylerin de olduğunu farkına varmamda büyük bir araç oldun.
Teşekkür
Bir
ederim.
elçi oldun yani kısaca. Bu
Teşekkür
büyük bir şey yani. Hakikat dediğimiz bir kavram varsa da bence buna vesile olmaktır.
ederim.
Benim için. Ya bir insanın bile hayatını bir dokunabilmek insana büyük bir manevi bir güç vermekte benim için. Ben bunu da o yüzden yapıyorum. Mesela podcast ile alakalı eğitimler düzenliyorum. İnsanlar bana özelden yazıyor. Nasıl yapabiliriz? Çok teşekkür ederiz vesaire. Ya da adamı tanımıyorum. Cebime bir para girmiyor. Bunun için kendi kısıtlı ömrümden zaman harcıyorum. Gerekirse 1-2 saat araştırma yapıp ona mail yazıyorum. Cevap veriyorum. Normalde insanlar yapmaz ama ben bir insana gerçekten hayatına dokunduğumda bir amaç ne için yaşıyorsun sorusunun en büyük cevabı insanlara bir faydalı şeyler yapabileyim. Eser olabilir. İnsan da bir eserdir bu arada. İleride benim podcast yapmayı öğrettiğim veyahut da başka bir şey yapmayı öğrettiğim bir insan bir hayırlı bir iş yapabilir kendi için, çevresindeki için. Ve bu bana inanılmaz bir mutluluk, manevi bir güvence ve hissiyat veriyor. Yani benim için hakikat yolculuğunu ben mesela böyle özetleyebilirim.
İşte aynı zaten bu şekilde. Yani sen podcast'i kullanırsın, bir tanesi kitap kullanır, bir tanesi müzik kullanır.
Evet.
Yani insanlar müzikte de bunu yapıyorlar. Derdini müzikle anlatıyor. Mesela derdini heykelle anlatıyor vesaire. Buradaki konu işte belki şuraya gelebiliriz. Hakikat arayışında olan ya da hakikat arayışına başlamış her insanın içinde bir dert olur. Fakat bu dert kredi kartını nasıl ödeyeceğiz ya gibi olan bir dert değil. Yani de mesela kelimelere gelmeyen şeylerden biri de bu. Rahatsız eden bir dert değil.
İçini gıdıklayan
Evet, ya seni harekete geçiren ama hani böyle sevdiğin birini toprağa gömmekteki dert gibi değil. Ya işsizim ne yapacağım gibi bir dert değil. İşte kelimelerin yetmediği yerler mesela buralar oluyor. Yani işte bak mesela şunu seviyorum. Sen ne demek istediğimi anladın değil mi?
böyle.
Ama ben anlatamadım. Ama sen anladın. Ya da bizi dinleyen de birçok insan anladı.
Ya benim
Ama
orada
ben aslında
aslında şey
doğru.
tabirimden anlarlar. Ya bunu zaten Türkçemiz yetmiyor bence. İnsancamız yetmiyor da.
Aynen öyle. İnsanca yetmiyor işte.
ne denir? Ya mesela çözemediğim bir matematik problemi aslında sana zevk verir ya.
Evet.
Onun gibi bir şey diye özetleyebilirim.
Aynen öyle. Onun gibi işte.
Buğra bir şey
Böyle
oldu.
kapatıyoruz.
Buğra ışık yandı böyle. Bundan sonra o örneği verecek. Ya
Bu
o
aynı
yüzden
olsun.
diyoruz zaten yolculuk asıl olay yolculuk diye. Ya bir de
Evet.
ben hayatımı gerçekten çok değiştiren bir söz var. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Mesela çok güzel bir
Aynen öyle.
laftır. Bu benim hayatımı gerçekten çok değiştirdi. Çünkü ben anasını sattığım dünyasında her musibet yaşadığımda gerçekten kendimi direkt aşağı edip işleri daha da bok eden bir insandım. Zaten kötü bir şey olmuş. Kendini niye kötü yapıyorsun? Bu sefer daha da çıkmaza giriyorsun.
Evet.
Ama her kötülükten de bir şey kurtulma kapısını görmek, hatta o kötülüğün sana aslında güzel şeyler de yarattığını, sana bir şeyler kattığını da görebilerek yaşarsan hayatına gerçekten bir anlam kazandırabiliyorsun. Yani insanlara da ben her defasında sıkılmadan mesela bölümlerde bunu biz en az 10 kere söylemişizdir ve hiçbir zaman da sıkılmayacağım. Çevremdeki arkadaşlara da falan da söylüyorum. Yani Şey çok basit. Mesela bir arkadaş diyorum ki lan seninki de dert de dert mi? Bu da yanlış bir kelime. Herkesin taşıyabileceği bir dert var da.
Hı.
Tamam, herkesin bir derdi olur. Kötü zamanlar olur. Ben de çok kötü zamanlar psikolojim bozuldu. Zaten depresif bir adamdım ama.
Hı.
Kişisel farkındalığa ulaştığında anasını satayım. Gerçekten hayat dünyanın 100 bin TL kredi borcun olsa da yüzün gülebiliyor.
Evet. Evet.
Yani. İşin sonu oraya geliyor yani.
Tabii
Mesela
ki.
senle mesela kötü olaylar yaşamış bir insan da olabilirsin. İyi hayatındaki iyi şeyleri görmek önemli zaten.
Tabii. Aynen öyle. İşte ama o göz ama işte o görmek dediğimiz şey yani iki gözlü olan bir şey değil.
Evet.
Biraz üzerine ciddi yatırımlar yapman gereken bir şey. Bu arada yani ya şöyle bak huzurlu olabiliriz zaman zaman ama temel olay illaki huzurlu olmak, temel olay illaki mutlu olmak. Yani bunlara böyle saplanıp kalmak değil. Hayatın içinde çok farklı yolculuklar var.
Tabii.
Bu yolculuklara duygular da geçerli. Dolayısıyla hani güzel bir bakış açısı vardır. Ya bazen üzüntünün de tadını çıkarsın.
Denge abi direkt zaten. Mutluluk
Yani
kadar
aynen
mutsuzluk da
yani bazen
olacaktır.
kederin de tadını çıkartın. Hani bir an önce böyle atmaya çalışmak aslında bizi yoruyor. Ya ben şu an iyi değilim. Bir an önce iyi olmam lazım. Takıntısı aslında hani senin niye kötü olduğuna bakış açını kapatıyor. Hani bir an önce çünkü derdin iyi olmak. Yani hep böyle bir yere ulaşmak. Hani hemen iyi olayım, hemen hakikate ulaşayım. Şu şey bir an önce olsun. Bakış açısı bize yolculuğun tadını vermiyor. Yani yolculuğun tadını almamızı engelliyor. Seninle daha önce konuştuğumuzda bu cümleyi kurmuştum biliyorum. Hani gül bahçesinde koşarak güllerin tadını varamazsın. Güllerin kokusunu alamazsın. Yani bulunduğun mekan gül bahçesi de olsa senin de orada nasıl duracağın önemli. Bulunduğun yerden ziyade senin pozisyonun da önemli. Anlatabiliyorum değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bütün bunların üzerine biraz değil bence ciddi kafa yormak lazım. Başka şeylere kafa yorduğumuzun kadar hani bunların üzerine kafa yormamız lazım. Sürekli böyle dışarıda bir şey değiştirmek, bir şeyleri belirlemek yerine biraz kendimizi değiştirmek gerekiyor. O zaman zaten etraf bir şekilde değişiyor. Sen değiştiğin için etrafına çektiğin şeyler farklılaşıyor. Aslında hayatın değişmiş oluyor.
Kendini değiştirmek de değil bence oradaki tam ona katılmıyorum da.
Yok karakterini başkalaştırmak değil bak.
Evet
Başkalaşmak.
evet ya o hayır onu da anladım. Oradaki şey olay şu. Kendini değiştirmek değil de kendinle yüzleşmen lazım. Önce kendinin ne olduğunun farkına varacaksın. Abi sen kimsin? Bir şey hakkında gerçekten insanoğlu yani doğal olarak kendine çok eleştirmez. Yani bu en doğalıdır da. Ha
Evet.
kendi herkesin bir kötü tarafı var, iyi tarafı var. Ya bunu aynaya bakıp kendini görebildiğin an zaten iş başlıyor bence. İnsana bunu anlamıyor. Sanıyor ki bir kitap okuyayım hayatım değişsin. Yok abi, sen önce kendini tanı. Hatta kendini sev. Kendini sevmezsen başkasını da sevmezsin. En basitinden. Bu en
Aynen öyle.
yakınındaki insana da söylüyorum. Her zaman kendini işte günlük işte ne derler? Burnu çirkin olduğu için kendini çirkin hissediyor. Abi hayatın en saçma şey mesela. Yarın bir gün bir kaza geçirdin. Bir şeyin oldu Allah korusun. Ne yapacaksın yani? Düzeltemeyeceğin.
Aynen öyle.
Ya hayatı bunlardan ibaret görmemek gerekiyor. Yani o içsel yolculuğa bakmak gerekiyor.
Hareketleri de doğru okumak gerekiyor. Yani sonuçta bizim bir hayatımız var, bir de bizim hayatımız dışında bir akan bir hayat var. Dışarıdan gelen şeyler var. Bak bununla ilgili iki tane örnek vereyim. Hani mesela işte ya Allah'ım bana sabır ver, Allah'ım bana sabır ver duası vardır ya. Hani sabırsız. Aslında sen sabır dilediğinde böyle kafana, kalbine bir anda sabır ineceğini zannetmek hatasına düşüyorsun. Bu sistem öyle işlemiyor. Senin gerçekten sabretmen gereken olaylar karşına çıkıyor. Sen sabır istiyordun, buyur sabır göster. Allah'ım işte bana cesaret ver. Böyle bir anda aklımıza pat diye yani böyle yazılım gibi cesaret geleceğini zannediyoruz. Aslında cesur olman gereken olaylar karşına çıkıyor. Değerlendirirsen ya da görebilirsen. Cesaret istiyordun. Yap işte bak cesur olacaksın artık. Diyor aslında sana Allah. Bu demin hani Esma-ül Hüsna'dan bahsettim ya. Rezzak falan filan örneğinden. Adamın biri bu çok güzel çok sevdiğim bir örnektir. İşaretleri doğru okumakla alakalı. Adamın biri esnaf ama çok hani cabbar, çok celalli biri. Yani çok çabuk yükselen, çabuk parlayan bir insan. Gelen müşterilere karşı da o şekilde davranıyor. İşte biri bir ürün almış. Mesela ürün bozulmuş, geri getiriyor. Adam diyor ki ya işte kardeşim sen bozdun, bana ne getiriyorsun? İşte içerideki müşterilerden çocuklar ses yapıyorsa abla sustur çocuklarını falan filan diye bu tavırdan dolayı müşteri kaybetmeye başlıyor. Adam tabii müşteri kaybettikçe bu sefer diyor ki ya ben işte Er Rezzak Esma'sı çekeyim. Yani rızık isteyeyim. Er Rezzak, Er Rezzak Esma'yı çekip duruyor. O Esma çektikçe Er Rezzak Esma'sı çekiyor ya daha fazla müşteri gelmeye başlıyor. Ama adam cabbar biri olduğu için daha fazla kalp kırıyor, daha fazla kayıp yaşamaya başlıyor. İşte derler ki bir tane derviş çıkmış karşısında demiş ki sen böyle böyle yapıyorsun ama demiş sistemi anlamamışsın. Niye demiş? Demiş sen sabır esması çekeceksin. Senin derdin rızıkla alakalı değil ki, senin derdin sabırla alakalı. Sen sana gelen rızıkları sabırsızlığından dolayı kaybediyorsun demiş. Anlatabildim değil mi?
Evet.
Dolayısıyla dış olayları, gelen işaretleri falan da doğru okumak lazım.
Ya bir laf var ya, bakış açını değiştir dünyanı değişsin. Oraya
Aynen öyle.
benziyor yani.
Dolayısıyla bu şekilde benimki.
Bizim bütün sohbetler hep şeye dönüyor, içe dön.
Tabii ki. Çünkü çok dışa dönerek eğitildik. Yani aslında bak hani dışarısını boş ver demek değil bu. Biz
Evet.
burada hep genel sohbetlerimizde hani bir denge bulmaya çalışıyoruz. Yani akademiyi bu kadar yüceltmeyin derken akademiyi boş verin demiyoruz. Bunu olduğu yere indirin. Bilgiyi bu kadar yüceltmeyin. Bilgiyi olduğu yere indirin. Yani bir şeyler çok yukarı konmuş. Biz aslında onu olması gereken hizaya indirdiğimizde hani sanki aşağılıyor gibi gözüküyoruz. Çünkü yukarıdan aşağı indiriyoruz. Ama aslında bir hatayla çok yukarı kondu o.
Abi biz zaten akademiyi boş verin diyemeyiz. Şöyle bir şey var zaten. Yanlış bildiğim bir şey bile araştır diyoruz zaten genelde
Tabii ki.
bölümlerde, sohbetlerde. Yani bunu dedikten sonra hala bundan böyle bir çıkarım yapmak da gerçekten o insanın kendi problemidir.
Hani bazen ya çünkü bak ben hani daha önce de söyleyeyim yani akademisyenlik düşünen bir insanım zaten. Yani
Evet.
akademiyi boş verin ya da bunlar gereksiz demiyorum ama yüceltme olayı başka bir
Ya
şeydir.
tanrılaştırma işte, dedik ya herkesin hayatında belli bir tanrısı var. Bazısı da gerçekten o ünvanını tanrılaştırıyor. Yani Türkiye'de de bir ünvan fetişizmi de vardır. Yani bir profesör doktor ünvanı görünce herkes el pençe divan oluyor. Artık eskisi gibi değil de o. Eskiden daha da değerliydi. Bir profesör doktor belediye başkanı aday olunca oyları artıyordu mesela.
Evet.
Yani ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim artık. Hükümetimiz sağ olsun o ünvanları çok kolaylaştırdı.
Evet, o da ayrı bir şey.
O yüzden biraz değersizleşti dolaylı olarak. Ama yani genel olarak sohbetimiz bilmiyorum ne kadar şeydi ama hakikat yolculuğunu umarım. Ya kendi hakikat yolculuğumuzu biraz daha çıkardık. Burada da zaten önce kendini tanıyacaksın arkadaş. Ben
Tabii ki.
çok insan görüyorum. Yani en basitinden amacın ne diyorsun? Hedefini söylüyor. Yani en başta. Amaç da hedefin ne olduğunu bilmiyor. Ve bunu söylüyorsun, gene diyor ki seninle tartışmaya çalışıyor. Yani bazı doğrular vardır. Bunu önce kendin yüzleşmen lazım. Bunları başlamadan sana önceki bölümlerde de hep bir hata yapıyordu Buğra. Farkındalığa ulaşacağız. Ne yapacağız? Ne okuyacağız? Öyle bir şey yok. Yani bir kitap okuyayım, şey
Tabii ki.
yapayım gibi gibi. Yani biz de mesela zamanla gelişiyoruz. 10 bölüm
Tabii
önceki
ki.
sohbetimizle şimdiki sohbetimiz arasında dağlar kadar fark var mesela.
Ay 2020'de başladık biz.
Aynen.
2023'teyiz. Yani ben 3 yıl önceki şeyleri tekrar ediyorsam ne sen beni konuştur ne de insanlar beni dinlesin zaten. Ya bu iş böyledir. Bazen hani böyle mesela atıyorum 15 bölüm öncesine gidip dinleyen bir insan şu anki söylediğimizde bir çelişki bulabilir. Buradaki güzel olan şu zaten bulmalıdır. Ben 3 yıl önce söylediğim şeyleri bütünüyle tekrar ediyorsam benim 3 yılıma yazık olmuştur. Bazen hani onları da hatta değiştirerek yani bak anlatabildim mi? Tekrar etmeyi vesaire ya da çelişmeyi de geçtim. Fikrim değişmiş olabilir ve bu fikrimin değiştiğini ben de fark edemiyor olabilirim.
Tabii.
Dolayısıyla bunlar bu hakikat yolculuğun ya bu bir yolculuksa zaten içinde olan şeyler. Bazen kendinle çelişeceksin. Bazen çeliştiğinde abi bir dakika ben artık demek ki böyle düşünmüyorum diyeceksin. Ve bundan da hiç gocunmayacaksın. Yani böyle bağıra çağıra bakın ben değiştim. Ben artık öyle değilim.
Biz de
Dün
bayağı
söylediğimi
sergiliyoruz şu an burada.
yani,
Kayıt
ama
olarak.
bu normal bir şey. Yani şey var ya tükürdüğünü mü yalıyorsun? Evet. Ya sen hala aynıysan bravo sana. Benim tükürdüğüm, ben tükürdüğümü de yalarım yani. Ne var ki? Çünkü dün öyleydi, bugün böyle. Dünya değişiyor, ben değişiyorum. Algılar değişiyor. Dolayısıyla dün benim için çok mantıklı olan şey bugün yani aslında pek de o kadar değilmiş galiba noktasına gelmek benim için insan olmak
Evet.
zaten. Bunlarla da biraz barışık olmak lazım diye düşünüyorum.
Bu arada 40 dakika olmuş. Nasıl kapatalım?
Yani bilmiyorum, benim çok ekleyeceğim bir şey yok aslında. Tekrara düşelim.
Benim için okey diyorsun ya.
Yani inşallah dinleyenler de keyif hem
Okeydir.
manevi hem güzel şeyler
Bence
hissederler.
güzel bir bölümdü. Yani biraz da böyle şey gibi oldu. Ben mesela anlatıp bir rahatlama hissiyatım oldu. Umarım hatta böyle kaygısı olan insanlar da gerekirse ulaşsın. Hatta bizde de katılabilirler, konuşabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Onun haricinde dinlediğiniz için teşekkürler. Buğra,
Şey
ağzına
yapabiliriz.
sağlık. Tabii.
Hani onu bilerek kayıt esnasında söyleyeyim dedim. Şimdi biz Instagram'da falan bunları paylaşıyorduk. Yani yeni bölüm geldi diye. Birbirimizin Instagram ismini etiketlersek belki o şekilde iletişim kurmak daha kolay
Doğru,
olabilir.
mantıklı yani. Ama zaten
Biz mesela
sosyal
sen hani
medyada da çok şey olmuyor mesela, bilmiyorum da. Genelde dinleyen şeyden de takip edip dinliyor ya, mesela Spotify olur, şey olur. Mesela herkes sosyal medyada takip etmiyor olabilir. O yüzden mesela ben podcast'in oraya bir mail de koyuyorum. Hatta geçenlerde mi ne, bir tane sonradan fark etti. Bir hanımefendi yazmış maile. Bir bölümde ses çok şeymiş, patlıyormuş falan. Kulağımı rahatsız etti, dikkat eder misiniz diye yazmış bana da.
Ne güzel. Güzel bir şey. Yani
Aynen.
oraya şey, bizim mailleri hani sosyal medya hesaplarını yazarsak ulaşım,
Evet.
iletişim daha kolay olabilir diye
Evet, bence de
aslında
çok haklısın. Teşekkür ediyorum.
yani
Ağzına
ulaşmak
sağlık.
isteyen öyle ulaşabilir diye belirttim.
Evet.
Ben
Görüşmek
teşekkür
üzere.
ederim.
Teşekkür
Kendinize
ederiz.
iyi bakın.